TR724 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Türkiye'nin Suriye'de İşi Ne başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Genlerinde milli görüş virüsü taşıyan İslamcılar, Arap Baharı'ndan pragmatik nedenlerle yararlanmak istediler. Diktatörlükler devrilirken, Orta Doğu'da İslamcı yönetimler iktidara gelecekti. Sünnici dış politika böyle doğdu. Tıpkı 21. yüzyılın başındaki Türkçü dış politika gibi maceracı bir ideolojiye dayanıyordu. Orta Doğu'daki Müslümanların ümmet gibi bir dini üst kimlikle alakaları yoktu. Ondan çok daha güçlü olan Arap milliyetçiliği dahi Arapları birleştiremiyorken, aralarında kültürel, sosyolojik ve coğrafi farklılıkları çok derin olan dünya Müslümanları nasıl birleşecekti? Fakat milli görüş kökeninden gelen AKP ve Erdoğan daha çok mistik ve gerçeklikten kopuk masallarla yetiştirilmiş bir nesildi. Onlar ne Osmanlı'yı ne de İslam tarihini nesnel olarak kavrayamamış bir ekolden gelmekteydiler. İdealize ettikleri bu iki kültürel temelin sentezlenmiş şeklinin şiirsel ve polyanlıcı bir versiyonuyla olaylara ve olgulara son derece subjektif bakıyorlardı. Böylece kardeşim Esad yaklaşımından diktatör Esed yaklaşımına yelken açıldı. Suriye'de demokratik güçler denen çapulcuların esasında cihatçı manyaklar olduğu bilerek ve isteyerek görmezden gelinerek sahada bu unsurlarla içli dışlı bir Suriye politikası izlenmeye başlandı. Amaç bu grupların iktidarını sağlamaktı. Esad gidince bunlar Türkiye'nin himayesine girecek, Suriye bir tür Osmanlı eyaleti gibi Ankara ne istiyorsa onu yapacaktı. Böylece Osmanlı sınırları bir başka formatta restore edilecek, Türkler Doğu Akdeniz'de yine başat bölgesel güç olacaklardı. Erdoğan'a birileri devamlı hilafet gazı verirken, diğer tarafta alengirli işlerin patlattığı leş gibi kokan kanalizasyon, Erdoğan ve çevresini tabana daha fazla gaz vermeye itti. Türk toprakları cihatçılara açıldı. Yabancı ve Türk cihatçıların Suriye'ye geçişini Türkiye'ye sağlamaya başladı. İslamcılar onlara mahallenin yaramaz çocukları gibi yaklaşıyordu. Bu arada El-Kaide'den türemiş El-Nusra gibi yapılar nedeniyle ABD Özgür Suriye ordusuna verdiği yardımı sonlandırdı. Fakat NATO üyesi Türkiye girdiği yoldan geri dönmedi. Suriye'de saha IŞİD tarafından işgal edilirken ısrarla IŞİD'le mücadeleyi düşük frekanstan götürdü ve el altından onlarla petrol ticareti yaptı. Dahası ambulans, sağlık hizmeti, ilaç yanında lojistik, istihbari ve askeri destek verdi. Sahada cihatçıların hamisi, laik Türkiye Cumhuriyeti gittikçe otoriterleşen dış politikasında rasyonel temelleri terk ediyor, Orta Doğu bataklığının bilinmez ve tehlikeli gerçekliğinde körlemesine önüne çıkan her fırsatta neo-emperyal tutumunu ilerletmeye çalışıyordu. 15 Temmuz sonrası Rusya, Türkiye'deki Avrasyacılar üzerinden Türk dış politikası üzerinde etkin olmaya başladı. Derken Avrupa Birliği ile ilişkiler Suriyeli göçmenlere indirgendi. NATO üyeliği kağıt üzerinde bir aidiyete dönüştü. ABD, 15 Temmuz'un planlayıcısı, Gülen cemaati düşman ABD'nin enstrümanı olarak lanse edildi. Bu tür düşünceleri sadece birkaç meczup havuz yazarı gündeme getirmedi. En üst seviyeden isimler ABD'nin ve Batı'nın düşman olduğu anlatısını topluma benimsetmeye gayret etti. Hatta muhalefette bile NATO üyeliğini savunan kalmadı. Sanki Soğuk Savaş boyunca Türkiye Varşova Paktı üyesiydi. Böylece Suriye'de sahada Rus güdümüne girmek dış politikanın merkezi düşüncesini oluşturdu. 15 Temmuz'da NATO ve Batı ittifakına bağlı iyi eğitimli ve birinci takım TSK kadroları tasfiye edildi. Yerlerine ne kadar Avrasyacı, Ergenekoncu, Hizip ve Frekans varsa onlar geçirildi. Türkiye Esad'la mücadele sevdasından artık vazgeçmişti. Bunun yerine hedef küçülterek Kuzey Suriye'deki Kürtler hedef haline getirildi. Bu Kürt Kürtlerle daha önce diplomatik ilişkiler içinde olan Ankara, Esad ve Ruslara Suriye sahasını bıraktı. IŞİD'i ABD ile beraber yenen Kürtler, Trump yönetimi tarafından satıldıktan sonra Esad ve Moskova'nın kucağına düştü. Türklere karşı koyabilmek için Moskova ile anlaşarak ABD'den boşalan hakimiyet alanına Esad birliklerinin girmesine göz yumdu. Karşılığında kısmi bir otonomi sözü aldı. ABD böylece Türklerin siz bizim düşmanımız PKK'nın uzantısı olan YPG'ye destek oluyorsunuz eleştirisinden kurtuldu. alın ne haliniz varsa görün diyen ABD, böylece Ankara'yı Rusya-Esad ikilisinin inisiyatifine terk etti. Türkiye ortak devriye falan derken Suriye'nin kuzeyinden dışlandı. Esad bu bölgeye geçerek hakimiyetini kuvvetlendirdi. Artık Suriye toprak bütünlüğünü %90 sağlamıştı. Düzenli ordusu, hava kuvvetleri, Rusya tarafından kontrol edilen hava sahası, desteklenen ekonomisi, yenilenen askeri envanteriyle güçlenmiş, palazlanmıştı. İdlib bölgesinde kalan eski IŞİD El-Nusra profilindeki cihatçıları temizlemek istiyordu. Onlarla arasındaki tek engel artık bölgedeki Türk askeri varlığıydı. Ankara bu bölgeyi Rusya'nın baskısına karşın terk etmemekle ısrar ediyordu. Oysa Putin çömezi Erdoğan'a ciddi uyarılar yapmıştı. Fakat Erdoğan görünen o ki bunun bir fırsat olduğunu, Avrasyacıları tasfiye edebileceğini değerlendirmişti. ABD ve Batı Erdoğan'ın bir şekilde Türkiye'yi yine Batı'nın istediği bir jeopolitik çizgiye getirebileceği olasılığıyla İdlib'te TSK varlığına destek veriyordu. Avrasyacı kadrolar içeriden, Moskova dışarıdan Erdoğan'ı defalarca uyardı. Gözlemciler, Erdoğan pazarlık mı yapıyor yoksa cidden Rusya-Avrasyacı cepheyle restleşiyor mu analizlerinde bunu tartışırken, Erdoğan tansiyonu artırarak Şubat sonuna kadar TSK gözlem noktalarının yakınındaki Esad güçlerinin çekilmesi ultimatumunu verdi. Bu arada Washington, Erdoğan ve yakın çevresini markaja aldı ve onlara "Siz devam edin, arkanızdayız" mesajı verdi. TSK yığınağı Rusya'yı rahatsız edici bir orana ulaştı. Fakat Moskova hava sahasını kontrol ettiğinden ve Türk uçaklarını kapattığından Türklerin bir çılgınlık yapmayacağını düşünüyordu. Oysa Erdoğan tam da Rusya'nın düşünmek istemediğini yaptı. Hava gücü olmaksızın TSK birliklerini ateş hattına sürdü. Cihatçılar arasında kalan TSK birlikleri düzensiz ordu güçleri gibi amaçsız ve programsız bir durumda şuursuzca bölgede Esad-Moskova güçlerini tacize katıldı. Türklerin üniforma, teçhizat, silah ve mühimmat sağladığı cihatçı ortaklar Esad ve Rus birlikleriyle kıyasıya çatışırken TSK gözlem noktalarında olayları gözlemekle yetinmedi. Birçok yerde bu cihatçılarla beraber göründü, aktif muharebeye karıştı. 27 Şubat'ta Esad hava unsurları Rusların desteğiyle havadan Türk askerine saldırı düzenledi ve onlarca kayıp vermelerine neden oldu. Sayısı tam bilinmemekle beraber 79 askerin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Hava desteği olmadan o askerlere kim harekat emri verdi? Sahada neden korunmasız şekilde Esad ordusunun ve Rus birliklerinin inisiyatifine terk edildiler? TSK unsurları neden cihatçılarla beraber askeri harekat yapıyor? Daha da önemlisi, Türkiye'nin Suriye'deki amacı nedir? Neden TSK unsurlarının Suriye'nin İdlib bölgesinde kalmasında bu kadar ısrarcı rejim? Görünen o ki, bu sorulara mantıklı bir yanıt verebilecek bir rejim karar alıcısı yok. Erdoğan zaten son 24 saat içinde bir açıklama yapmadı. Avrasyacı kanat Erdoğan'la pazarlığın sürdüğü izlenimini veriyor. Henüz doğrudan muhalefete başlamamış olmalarından bunu anlıyoruz. Fakat bu kriz içeride Erdoğan'la Avrasyacılar arasında kopacak fırtınanın en somut işaretlerini veriyor. Eğer Avrasyacılar TSK'yı kontrol edebiliyorlarsa Erdoğan'ı devirebilir. Eğer Erdoğan bilek gücüne güvenip Avrasyacıları tasfiye edebilirse, otoriter rejimde gerçekten orduyu da kontrol ederek tek adam haline gelebilir. Yani şu anki rejimin geleceğini Erdoğan-Avrasyacı mücadelesi belirleyecek. Erdoğan diğer taraftan sınır kontrollerini gevşeterek ve AB'ye gitmek isteyen sığınmacıları teşvik hatta organize ederek Batı üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Suriye'de Rusya'ya karşı destek arıyor. Dahası Avrasyacıların tasfiyesi gerçekleşirse Türkiye'deki otoriter rejimine dokunmasınlar diye uyarı mesajları gönderiyor. ABD ve AB Erdoğan'ın Atlantik jeopolitik ve güvenlik konseptine geri dönmesi karşılığında Erdoğan'a bu istediğini verebilirler mi? Kanımca bu mümkün. Batı, özellikle ABD için Türkiye'nin Rusya yörüngesinden uzaklaştırılması çok değerli bir hamle olur. Türkiye çok kirli, kirli olduğu kadar da tehlikeli bir oyun masasında kumar oynuyor. Bu kumarın Jön Türklerin 1. Dünya Savaşı'nda oynadığı kumar gibi çok ciddi risklerle dolu olduğunu söylememize gerek var mı? Bu oyunun kaybedilmesi sadece bazı çıkarların yitirilmesi anlamına gelmeyecek. Türkiye için varlık sorunu ortadadır. Moskova, Washington arasında bu zafiyetlerin kullanılmayacağını düşünenler ya saftır ya da dünya uluslararası ilişkiler tarihini bilmiyordur. Türkiye tarihinin en zayıf dönemini yaşıyor ve başında tarihinin en kifayetsiz karar alıcıları var. Anadolu coğrafyasının jeopolitik gerçekliği zafiyet kabul etmez. Yakın gelecek çok daha ciddi ve yıkıcı olaylara gebe. Bir an evvel aklı selimin hakim olmasını diliyorum, diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.